Ayrım 17.
Ne olmuştu? Her şeyi sorgulamaya, kendimi kaygılı, giderek güçsüz hissetmeye başladım. Kendimi Mehmet'in takdirine ve şefkatine gitgide daha fazla muhtaç hissediyordum. Mehmet'e dolaylı olarak söylenmeye, bu konuda iyice bağımlılık göstermeye başladığımı fark ettim. Hele hele Mehmet düşünce ve duygularını ifade etmedikçe, adeta beklediğim davranışı örneklemişçesine ben duygularımı iki misli fazla gösterip onu tek taraflı bedenen ve ruhen beslediğimin farkında dahi değildim. Bir ara niye bana artık aynı şekilde davranmadığını sordum ona. Şımarırsın sonra dedi. Şımarmak mı? Of, keşke biraz şımarabilseydim. Gerçekten neler vermezdim ilişki içinde biraz şımartılmış olmak için. 3 ay gibi kısa bir süre sonra Mehmet'le ilişkimizdeki roller belirgin şekilde farklılaştı. Başlangıçta güçlü, güvenli, güzel ve çekici hisseden ben, giderek gerçekten çekici olup olmadığım konusunda kuşkulu, güçsüz, güvensiz, onay bağımlısı ve kırgın, Mehmet ise gün geçtikçe daha diri, daha plazlanmış, güvenli, aynı oranda daha duygu kabızı ve mesafeli olmaya yöneldi. Mehmet'le Duygu'nun ilişkileri bu hale nasıl dönüşmüştü? Zemin şekil ilişkisi. Kadın erkek ilişkilerinin başlangıcı, devamı ve sonu için çok belirgin şablonlar üretilmiştir kültürümüzde. Birinci şablona göre ilişkinin başlangıcında erkek kadını takdirini, beğenisini sözel ve davranışsal olarak açıkça belli eder. Filmlerimizdeki ilişki örnekleri bu kurgu üzerine yapılanmıştır çoğunlukla. Erkeğin kadını bir mücevher gibi hissettirdiği, aşkının gücü kuvvetliyle onu koruyacağı, çevreleyeceği bir ilişki fantazisi. İkinci şablon, ilişki süreklilik kazandıkça başta mücevher gibi göklere çıkartılan kadın zaman içinde kendini mücevherin kutusu rolünde buluverir. Kutunun içindeki mücevher ise artık kendisi değil ötekidir. Kadın artık sadece mücevheri koruyan, daha sağlıklı, diri, özel ve güzel görünmesini sağlayan bir kaptır. Tüm aşk öykülerinde, şiir ve masallarda heykel gibi tapınılan kadınlar, ilişki içine girip, ilişki süreklilik kazandığında kendilerini heykel yerine, heykelin kaidesi rolünde bulunur. Bu değişimin ne zaman oluştuğu pek açıkta değildir. İlişki sürekliliğe girene kadar kendini yüceltilmiş, beğeni içine hisseden kadın, bir süre sonra bu rolünden nasıl olup da çıktığının, rollerin ne zaman değiştiğinin farkına bile varmaz. Oysa pek çok genç kadın ilişkiye bu boyutun yanılgısıyla girer. Beni öyle çok seviyor ki adeta tapıyor. Bu sevgi ve tapınma ilişki içinde giderek yer değiştirir. Roller farklılaşmaya, hatta yer değiştirmeye başlamıştır. Kültürün ilişki rotası için belirlediği şablon devreye girmiştir. Kadın beklediği, özlediği, ihtiyacı olduğu davranışı, takdiri ve sevgi gösterisini örneklemişçesine kendisi sergiler. Kaldı ki bu kadına özgü, kadın rolünden beklenen bir davranıştır zaten. Kadın eğitimi ve kadın olmak, temelde kendini değil de başkalarını beslemek ve güçlendirmek üzerine kurulu olduğundan, kadın giderek ilişkide olduğu erkeği, sevgilisini, eşini güçlü kılmaya ve veya onu öyle göstermeye yönelik tüm davranışları sergiler. Ne yazık ki genelde bu davranışlar tek taraflı olur. Kültürümüz erkeğin ilişki süreklilik kazandıkça benzer davranışlar göstermesini olumlu karşılamamakta, hatta kılıbıklık olarak tanımlamaktadır. Karısına düşkün, ailesini seven ve evine erken dönen erkekler kahvede, barda, iş yerlerinde hemcinslerince mizah ve alay konusu olurlar. Böylelikle eşit koşullarda başladığı sanılan ilişki, tek yönlü besleme, tek taraflı güçlendirme üzerine kurulu bir sisteme dönüşür. Erkeğin heykel, kadının ise heykelin kaidesi olduğu bir rol dağılımı. Kadının sistemin zeminini oluşturduğu ve bu zeminde erkeğin şekil olarak ortaya çıktığı rol dağılımı. Kültürümüzde erkek-kadın ilişkisi bu rol dağılımına göre yönlendirilmiş, ilişki içinde kadınlar ve erkekler böyle eğitilmiş ve örneklenmiştir. Uzun yıllar boyunca yakın ilişkiler içinde çalışmalarım, ilişkilerin süreklilik kazandıkça ve özellikle evlilikten sonra kadın ve erkek davranışlarının nedenli değiştiğini, eski geleneksel rol örneklerine dönüştüğünü ne yazık ki hala kanıtlamakta. Erkekler evde ve iş yerlerinde sürekli korunup, alttan alınarak kendilerini sanki güçlü hissetmeye alışmışlardır. Sorgusuzca taşınan bir sanki güçlü kimliği, sosyal ortamlarda ve görünürde erkeğe bir egemenlik, güçlülük kimliği kazandırır. Oysa bu gerçek güç değil, giydirilmiş bir güç göstergesi, bir erk rolüdür. Sürekli alttan alınmaya alışmış erkek, temelde içsel gücünü geliştirmeye ne alan ne de gerek bulmuştur. Kendine bir sanki benlik, sanki güçlük kimlik edinmiştir. Bu sanki güçlü ben, gerçekte aldatıcı bir maske olduğundan, içten kaygı, güçsüzlük, korku yaşanır. Üstelik toplumun yüklediği mutlak güçlü olma koşulu nedeniyle, erkek bu kaygı ve güçsüzlüğünü ne kendine açıklayabilir ne de çevresine gösterebilir. Güçlü olmak adına erkeklerin insani boyutları sınırlamaktadır. Erkekler güçlü görünmek uğruna doğal duygularından ödün vermekte, gereksiz gerginlikler yaşamaktadır. Güçlü olmak mı, güçlü hissetmek mi? Güç konusunu ele almaya karar verdiğimde kendimi bir türlü yazıya oturtamadığımın farkına vardım. Kararlılığıma rağmen sürekli evde gidip geliyor, bir türlü yazıya geçemiyordum. Bin bir tane çok önemli gerekçe ve çeşitli bahaneler yaratıp sürekli yazımı erteliyordum. Kendimi tanıyorum. Zorlandığım bir şeyi yapmak veya kendime yaptırmak epeyce güçtür. Eğlenerek izliyordum kendimi. Yarenlik edip anlamaya çalışıyordum. Evet, kızım anlaşıldı. Bu konu senin için epeyce güç. Gücü yazmak güç. Ama elbet bunun önemli bir nedeni olmalı. Demek ki güçle ilgili kendinde dirençler, geliştirmen, öğrenmen gereken boyutlar var. Doğru, etrafımda gördüğüm şekliyle güç bende çok direnç yaratıyor. Dışarıdan uygulanan kuvvet anlamına gelen güç çok itici. Gücü ben baskı olarak kullanmak istemiyorum. Başkasının üstünde, üstelik onun istemi dışında kullanmayı hiç ama hiç istemiyorum. Güçlü olmak mı? Tabii güçlü olmak. Daha doğrusu güçlü hissetmek. Evet evet, güçlü hissetmek benim için güçlü olmaktan çok daha önemli. Güç çok farklı anlamlar taşıyor benim için. Gücümü baskı veya şiddet kullanarak değil, etkileyerek kullanmayı benimsiyorum. Kazanma veya kaybetme oyunu, ön kaygım veya oynamak istediğim oyun değil. Hem benim hem de karşı tarafın kazançlı çıkacağı formülleri bulmak, araştırmak çok daha çekici ve çok daha gerçekçi görünüyor bana. Başkasının kaybı uğruna elde etmiş olduğum bir güç, gönül rahatlığıyla taşıyabileceğim bir artı değil benim için. Ben içsel, kişisel gücün, görünür güçten, kaba kuvvetten daha da güçlü olduğuna içtenlikle inananlardanım. Kadınların güç anlayışı. Geleneksel anlamda sergilenmekte olan güç kullanımı genelde kadınlara son derece itici gözükür. Kadınlar bir başkası üzerinde açıkça kurulan kazanma, kaybetme ve rekabet gerektiren, bir başkasının kaybı pahasına elde edilen erk ürünlerinin kullanmaktan genelde pek hoşlanmazlar. Kadınlar için güç kavramı çok farklı anlamlar taşır. Şimdiye kadar tanımlanan ve sergilenen erk davranışları kadınların benimsediği tarzlar olmadığı gibi kadınlar gücün bu şekilde kullanılmaması gerektiğini düşünür. Aslında kadınlar önemli bir gerçeğin farkındadırlar. Hepimizin, her insanın bir başkasına, başkalarına ihtiyacı olduğu, var olabilmek için başkalarının varlığını yadsıyamayacağımız bir gerçek. Ancak bu gerçek cinsel rol olarak sadece kadına yüklenmiş, sadece kadın kimliğinin önemli bir parçası haline dönüştürülmüştür. Yüceltilmiş erk, ek ütopyasında başkalarına ihtiyaç duymak bir zaaf gibi kabul edilir. Hayatta kalma yöntemleri, erkeklerin başkalarına olan doğal ihtiyaçlarını yadsımalarını gerektirmiştir. Güçlü erkek imgesi, başkasına ihtiyaç duymayan özerk, başına buyruk, bağımsız çağrışımlarıyla bezenmiştir. Gerçekte öyle yaşanmadığı malum olduğu halde bu kurgulanmış erkek ütopyası bilinçaltımızda yer etmiştir. Kadınların ve erkeklerin yetenek, güç ve potansiyellerine sahip çıkıp kendilerini gerçekleştirebilmeleri için bu tarihsel ve kültürel yüklerin farkına varmaları son derece önemlidir. Gücün günümüzdeki çeşitli kullanım örnekleri, kadınların bu çeşit güç kullanımını istememeleri ve reddetmeleri için çok haklı ve gerçekçi nedenlerdir. Miller'a göre, dünya günümüze kadar kadın deneyimlerini göz önüne almadan açıklanmaya çalışmıştır. Gerçekte, kadınların yaşadıkları ve deneyimleri genelde anlatılanlar gibi değildir. Kadınların deneyimi erkeklerinkiyle eş değer değildir. Aynı temeller, aynı motivasyonlar, aynı kimlik organizasyonuyla oluşmaz. Kadınları incelediğimizde insan potansiyelinin tam olarak görülmemiş, fark edilmemiş, değerlendirilmemiş bölümlerini görürüz. Bu bölümler tam olarak geliştirilmemiş bölümlerdir ve belki de insanlık adına bu bölümlerin harekete geçirilmesi, geliştirilmesi gerekir. Her ne kadar ortaya çıkan bu kavramların kadınlar için kullanılması gerekiyorsa da, esasında kullanımı tüm bireylerin yararına olacaktır. Bizleri insan yapan duygu ve davranışları kadına ve erkeğe mahsus diye cinsel rol ayrımı yapmadan yaşamaya izin verdikçe gerek kadın gerekse erkek olarak yarım insanlar diye bütünlendirilmiş tüm insanlar olmaya yönelebileceğiz. Öğretilmiş rollerimizin dışında gerçek birer insan olarak daha dolgun yaşamaya seçebileceğiz. Kadınların güç kullanımı. Kadınlar genelde güçlerini aile sistemini, aile fertlerini ve çevrelerindekileri güçlendirmek yolunda kullanırlar. Özellikle çocukları ve eşinin dış dünyada sağlıklı ve başarılı olması için kadın tüm potansiyelini ve gücünü seferber eder. Onların beslenmesi, onların gelişimi, onların başarısı, onların ruh durumu ve sürekli önceliklidir. Miller bu durumu başkalarını güçlendirmek için kendi gücünü kullanmak diye tanımlar. Bunları gerçekleştirebilmek aslında fazlasıyla güç gerektirir. Ancak günümüze kadar hiç kimse bu tarz bir güce güç tanımı koymamıştır. Miller'a göre bu tür güç farklı davranış ve tarzları ve farklı amaçları güder. Gücünü bu şekilde kullanan kişi her şeyi tümüyle kontrol edemeyeceğini bilir ve diğer kişilerin sürekli değişken güçleriyle baş etme yollarını arayıp bulmak, anlamak durumundadır. Bu yönünü iyi zamanlama, bekleme, becerilerini yerine kullanmak da gerçekleştirir ve kendini daha güçsüz hisseden kişinin olumluya doğru ilerlemesini, gelişmesini ve güçlenmesini sağlar. Bu tür güce Surrey, birlikte güçlenme, Power With adını verir. Bu terim, güç birliği ederek kendini güçlü hissetmek, hem başkasını hem de kendini güçlendirmek, başkalarını güçlendirerek kendini güçlü hissetmek anlamını taşır. Bu geleneksel güç anlayışı olan bir başkası üzerine güç kullanarak kendini güçlü hissetme, Power Over kavramından epeyce farklıdır. Başkalarını güçlendirme, kadınların yaşamsal rolü. Toplumun kadınlardan beklediği en önemli rollerden biri aile sistemini güçlendirme görevidir. Eşini, özellikle eşini, çocuklarını ve aile sisteminin tüm diğer fertlerini sürekli sağlıklı, güçlü tutmak. Bir kadın bunu nasıl gerçekleştirir? Ailesini besleyerek, sağlıklı olmasını sağlayarak, yaşamını onların sağlığı, başarıları, mutluluğu, rahatı etrafında ve onlara göre şekillendirerek, sürekli yardım ve hizmet ederek, kendi isteklerinden ödün vererek, kendine öncelik tanımayarak, fedakarlık ederek, destek olarak, ilgisini göstererek, gerektiğinde şefkat gösterip dinleyerek, zamanını adayarak, takdirini gösterip yüreklendirerek, teselli ederek. Uzun süreli ilişkilerde kadınların yüreklendirilmesi, takdiri artık eskisi kadar belirgin değilse, bu durumun gerçek nedenlerini ve kadının bu konudaki tükenmişliğini göz önüne almak gerekir. Kadınlar yakın ilişkide bulundukları tüm kişileri, aile, eş, sevgili, çocuklar, patron, iş arkadaşları ve çevrelerini sürekli belli veya belirsiz olarak güçlendirmeyi doğal olarak benimsemişlerdir. Bunları sorgusuzca ve yaptıklarının değerini bilmeden yaparlar. Üstelik ne yazık ki yaptıklarını küçümseyerek "ben bir şey yapmıyorum ki" diye gerçekleştirirler. Bu tür bir güç kullanmak, başkalarını güçlü kılıp kendini güçlü hissetmeye yönelmek, öz gücünü seferber etmek demektir. Geleneksel annelik rolü bu tür bir gücün kullanımı üzerine kuruludur. Gerçekten de çocukları ve eşi sağlıklı, başarılı ve mutlu olan bir kadın, kendini çok daha başarılı ve güçlü hisseder. Aynı bağlamda çocukları, eşi sağlıksız, başarısız olan kadınlar da bir şekilde kendilerini başarısız, güçsüz hissederler. Başkalarını güçlendirerek kendini güçlü hissetmek sistemin akümülatörü olmaktır. Nasıl ki motorlar güçlerini aküden temin ederse, aile sistemleri de güçlerini kadınların bu akümülatör gücünden elde ederler. Kadınlar yaşam boyu sergiledikleri bu güçlü yönleriyle aile sistemlerinin olduğu kadar iş ortamları, organizasyonlar ve sosyal çevrelerin işlemesine değeri yadsınamaz katkılarda bulunurlar. Bir sosyal erkek kulübünün eşleri için kurulmuş hanımlar kolu tarafından konuşma yapmak üzere bir öğle yemeğine çağrılmıştım. Yemek süresince hanımlar kolu başkanı ve ekibi o güne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaların bir raporunu sundular davetlilere. Hedef gösterilen yardım kampanyaları gerçekleştirilmiş, kermesler ve diğer el işi, göz nuru çalışmalardan önemli gelirler elde edilmişti. Bu gelirin nerelerde kullanılacağı hakkında bilgiler sunuldu davetlilere. Toplantının sonunda ise kulüp başkanının çağrılacağı da anons edildi. Bu arada ben de sunumu yaptım. Toplantının sonuna yaklaşmıştık. Kulüp başkanı baya geldi. Hanımlar kolu başkanı ayağa kalkıp kulüp başkanını tanıttı. Kendilerine hanımlar kolu olarak bu toplantı fırsatını verdikleri için diğer kulüp üyelerine de kulüp başkanının nezdinde teşekkür etti. Bu kulüp için çalışmaların bir ayrıcalık olduğundan söz ettik. Aylık gelir ve çalışma raporunu sundu başkana. Kulüp başkanı pek memnundu. Epeyce onurlandırılmıştı. Kulüp başkanı rapora çok kısa bir göz attı. Sonuçtaki gelir rakamları oldukça dolgundu. Bu gelirle kulübün neler yapmayı amaçladığından söz etti. Kulübün adını taşıyacak önemli bir yardımdı bu. Bizim paramızla diyordu hep. Tüm hanım davetlilere göz attım. Uslu, cici, itaatkar, okullu kızlar gibi sessizce dinliyorlardı başkanı. Bu geliri elde etmek için aylarca çalışmış, el emeği, göz nuru dökmüşlerdi. Gümüş bir tepsi üstünde kulübe yardım ikram ediyorlardı emeklilerini. Kulübün adını taşıyacak bir plaketle noktalanacaktı bu dönemdeki çalışmaları. Ya kendi emekleri, kendi çalışmaları, kendi isimleri nerede, nasıl gözükecekti? Bu emeğin taltifini, takdirini kim verecekti onlara? Kadının niye adı yoktu? Kulüp başkanı hanımlara teşekkür edip takdirini belirtmeye dair fazlaca bir özen göstermemişti. Onlara yer vermek, üstelik bu sosyal kulübün üyesi olmalarına izin vermek bile özel bir ayrıcalıktı sanki.